Ayrım 7. Süpermen ve Uğur Böceği. Ahmet Şerif İzgören. Sayfa 178. Bir gün Anadolu'nun bir köyünün içinden geçiyorum. Sağımda bir köy evi. Camları kırık. Paraları yetmemiş. Evin penceresini naylonlarla kapatmışlar. Moralim çok bozuldu. Aradan bir yıl geçti. O köyden bir daha geçiyorum. Evi gördüm, durdum. Evin pencereleri aynı naylonla kaplı. Evin önünde yoksul, güler yüzlü 6 yaşında bir kız çocuğu, şalvarı o yaşta yamalı. O sabah büyük bir gazetenin başyazarının Brad Pitt'le Jennifer Aniston'un evliliğinin bittiğine ne kadar üzüldüğünü anlatan yazısını okumuştum. O gün bir proje başlatmaya karar verdim. Türkiye Uğur Böcekleri Projesi. Anadolu'nun her kentinde ellerinde cep telefonları olan umutsuz gençler görüyorum. Hiçbirinin hayat amacı, umudu kalmamış. Üç niteliği kaybettik bu ülkede. Dürüstlük, ülke sevgisi, girişimcilik. Geçtiğimiz yıllarda proje çerçevesinde yüzlerce üniversite öğrencisi İzgören Akademi'de eğitimcinin eğitimi programından geçti ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde binlerce insana bu eğitimleri verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yapmıyorsa biz yaparız dedik. Uğur Böcekleri 2004'ten bu yana 185 bini aşkın insana bu üç değeri öğretti. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bir eğitime gittim. Çıkışta öksüz ve yetim çocuklar kollarımı sıkıp durdular. Sonra sordum müdüre, niye diye. Büyük görmedikleri için, ana yok, baba yok, gelen büyükleri severlerse dokunuyorlarmış. Hiçbir şey yapamıyorsanız hafta sonu gidin, size dokunsunlar. Müdüre sordum. Benim işimi yapan sürüyle danışman var. Hiçbiri gelmedi mi bu çocuklara eğitim vermeye? Hayır hocam, dedi müdür. Kütahya cezaevine gitmiştim. Türkiye Uğur Böcekleri Projesi çerçevesinde. Pırıl pırıl mahkumlar. Mücadele ruhu anlattım onlara. En kaliteli yöneticiler gibi dinlediler beni. Çıkışta sarıldılar bana. Ben onlara sarıldım. Biri dedi ki, hocam kimse anlatmadı bize bunları. Çıkışta müdüre sordum. Kaç yıldır cezaevindesiniz? 16 yıl. Hangi hocalar geldi? Mahkumlara eğitim verdi. Hocam, 16 yıldır ilk defa böyle bir şey oldu. Bu işleri yapan, kitaplar yazan, televizyonlarda şov programlarına, gelişim dergilerine çıkan adamların hiçbiri gitmemiş oraya. Çünkü orada para yok. Çünkü orada saatinizi göstererek verdiğiniz gülümser pozların, kitaplardan ezberlenmiş klişelerin yeri yok. Orada şöhret yok. Orada yapay Amerika'dan alınmış teoriler işlemez. Çocuk esirgemelerde, cezaevlerinde bu ülkenin ihtiyaç içindeki insanları var. TV'lerdeki şovlarda gururunuzu okşarlar, para da kazanırsınız. Oralarda yok. Orada gerçek var. Tekrar söylüyorum. Ben kişisel gelişim uzmanı değilim. O her neyse o değilim. Sektörden hiç arkadaşım yok. Her geçen yıl şirketlere verdiğim eğitim sayısını azaltıyorum. Okullara, köylere gideceğim. O naylon çerçeveleri değiştirmemiz lazım. Bilginin de zekatı vardır. Sizden ricam, size seminer veren, şov programlarına çıkan, pahalı saatli, beyaz gömlekli, devamlı gülümseyen uzmanlara elinizi kaldırın, sorun. Bu sene kaç çocuk esirgeme kurumunda yaşayana, depremzedeye, tutukluya ücretsiz eğitim verdiniz diye. Belki bir kamuoyu baskısı oluşturur, bu uzmanlara karşılıksız zekat vermeyi öğretiriz. Bu ülke ikiye bölündü. Haşmet Babaoğlu yazmış, Ağustos 2005'te E5'te büyük bir kaza oluyor. Pendik Kaynarca çıkışında. İki tır yarışırlarken biri bir otobüse ve bekleyen halka çarpıyor. 3 ölü, 61 yaralı. İnsanlar çığlık çığlığa, ortalık kan gölü. Yaralıların kolları, bacakları kopmuş durumda. Çoluk çocuk herkes evlerinden çıkıp dehşeti izlemeye başlıyor. Üst geçit izdihamdan sallanıyor. Polis anons yapıyor. Üst geçit çökecek, çekilin. Kimse gitmiyor. Birbirlerini iterek yaralıları seyretmeye çalışıyorlar. MTV'deki Jackass'te gördüklerinden fazlası var bu sefer. Reality şovların, A takımının gösterdiklerinin daha fazlası. Eybaş tıkanıyor. Çünkü sürücüler arabalarını durduruyor, can çekişenleri seyrediyorlar. Ertesi gün 112 acilin başhekimi tüm yolları ve emniyet şeridini araçlar siren sesleri ve anonslara rağmen açmadıkları için sağlık ekiplerimiz araçları bırakıp 3 kilometre koşarak ilk yardım mahalline ulaştılar diye açıklama yapmış. Doktorlar ilk müdahalelerini yaparken halk elinde çekirdeklerle onları izliyor. Polis cep telefonlarıyla kan gölünün içine girip fotoğraf çekenleri coplayarak uzaklaştırmaya çalışıyor, başaramıyor. Bunların hepsi bu ülkeden. Bundan 30 yıl önce ekmeği belinin üstünde taşıyan, büyüğünü görünce elini öpen insanlar. Bir propaganda makinesinin içine girdik, diziler, filmler seyrettik, gazete okuduk, öğrendik. İşte şimdi buyuz. Bir arkadaşım anlattı. Bir arazi üzerine büyük bir alışveriş merkezi yapılacak. Belediyeye başvuruyorlar. İmar değişikliği için. Yasal olmayan bir iş. 3 trilyon rüşvet istiyor itler. Bunlar da veriyor. Onlarca bavula zor sığıyor para. Belediye başkanının onlarca adamı gelip bavulları alıyor. Sizce istihbaratın, polisin, devletin bunlardan haberi olmaz mı? 3 trilyon rüşveti duymazlar mı? İhtimal var mı? 8-10 büyük şehir var ülkede. MİT'i, polisi, savcısı, gazetecisi 5 tane taksiye binip sorsun. Kim nerede ne rüşvet yiyor diye. Öğrenir. İstihbarat yapmalarına bile gerek yok. Ne basının haberi var, ne polisin, ne MİT'in. Komik mi? Acı mı? Demek ki herkes bir şekilde sistemin içinde. Siz basında başka şeyler okuyun durun. Kim kiminle, kimler boşanıyor, kim kimi vurdurdu. Siz onları okuyun. Kim hangi dizide ne yapmış onu takip edin. Ülke ikiye bölündü. Yurt dışında bir havaalanındayım. Birçok uçak için kapı var. Uçağın ismi görünüyor. Herkes o kapıya gidip son kontrolden geçip uçağa biniyor. Tokyo yazdı. İnsanlar sıraya girdiler. Atina yazdı. İnsanlar birbirlerine gülümsediler, sıralarına girdiler. Ankara yazdı. Bir itiş, kakış, bir yığılma. Bir tek bizde sıra olmadı. Herkes birbirinin yerini kapmaya çalıştı. Havaalanında herkes döndü bizim tarafa baktı. Türkiye uçağı. Size yemin ederim, o salonda bir anket yapsınlar, bu ülke Avrupa topluluğuna girsin mi? %100 hayır çıkar. Uçakta bir koku, hosteslerle bir kavga, bir dalaşma. Ülke ikiye bölündü. İster inanın, ister inanmayın, ülke ikiye bölündü. Anadolu'dan gelip Amerikan propaganda sisteminden geçen insanlar. Eğer birilerini taklit ediyorsanız, olacağınız en iyi şey budur. En iyi taklit. Geçenlerde haberler, Anadolu'da yine bir şehit cenazesi, 3 aylık bebeği varmış uzman çavuşumun. Köpekler mayını uzaktan patlatmışlar. Gencecik çocuk hayatı tanımadan, çocuğunu koklamadan ölmüş. Babayla konuşuyorlar. Vatan sağ olsun, 3 evladım var. Hepsi vatana feda olsun dedi. Kanal değiştirdim. Güneş gözlüklü, saçlar vıcık vıcık jöleli, üzerinde Suck Me yazan bir tişört. Nişantaşı'ndaymış çekim. Rock and Coke süperdi, koptuk diyor velet. Her akşam başka bir event vardı. Önümüzdeki sene 50 Cent de gelsin, çok iyiydi dedi. Eliyle rock işareti yaptı. Bize döndü kıçını gitti. Bir yandan evladını göremeyen, ülke için ölen baba, öte yanda Nişantaşı'nda kopmuş bir it. Gözlerinin altı mosmor. Bir gün bir arkadaşım sordu. Niye tüm şehit cenazeleri Amasya'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Sivas'ta diye? Teşvikiye Camii'nden niye hiç şehit cenazesi kalkmaz? Düşündüm. Doğru. Tüm zenginler, ünlüler Teşvikiye Camii'nden gider de niye oradan hiç şehit cenazesi kalkmaz? Maraş'tan kayınbiraderim geldi. İkinci evladı Güneydoğu'da şehit olmuş bir anne. Cenaze namazından sonra yalvarıyormuş. Benim çocuklarımın öldüğünü hiçbir televizyon niye söylemiyor? Hüngür hüngür ağlıyormuş. Benim çocuklarımın öldüğünü niye hiçbir gazete yazmıyor diye. Teyzem, senin oğlunun kaç milyon dolar reklam bütçesi var ki? O caz rock festivalleri yapanlardan yıllık reklam bütçesi 4 milyar dolar olanlar var. Sen kimsin ki? Senin oğlan kim? Hulusi. Marka olamaz ki. Ben bir daha böyle bir kitap yazmayacağım. Hiçbir kitabımda bu kadar boğum boğum olmadı boğazım. Açıkçası hiç kitap yazarken böyle ikide bir ağlayacağımı tahmin edemezdim. Biraz daha ileri gidersem beni içeri atarlar zaten. Cezaevi değil, medya içeri atar. O zaman bittiniz işte. İki haberde bitirirler sizi. Çünkü siz Maraş'ta ağlayan anayı görmezsiniz, hiç görmediniz. Size hep sosyete gecelerini, komik adamları, mankenleri gösterdiler. Yabancı şirketlerin ülke dışına kaç milyar dolar transfer ettikleriyle ilgili bir haber okuyan var mı aranızda? Türk iş adamlarının İsviçre bankalarında 65 milyar doları olduğunu bilen var mı? Yok. Parayı, iktidarı, seksi, kanı ve gücü okuyorsunuz. Sonra da elde çekirdek, kopmuş kolları seyrediyorsunuz. Yolları alt üst, çocukların oynayacağı hiçbir alanın kalmadığı kentlerin yöneticilerine tapınıyorsunuz. Yiyor ama çalışıyor diye. Televizyonda gördüğü çıtır mankeni bir türlü sokakta bulamayanlar. 13 yaşındaki kızlara tecavüz ediyorlar. Televizyonda gördükleri mafya dizilerini oynayamayan adamlar, ellerinde levye, sopa, dövecek adam arıyorlar. Mutlu arkadaşım anlattı. İki çalışanı yolu görmedikleri için hafifçe aracın burnunu yola çıkarmışlar. Yoldan rahat geçebilecek bir araba durmuş, içinden 4 kişi inmiş, ellerinde sopalar, levyeler, döner bıçakları. Yer Ankara, Keçiören. Gündüz saat. Hiç konuşmadan girmişler çocuklara. Birinin kafasına döner bıçağını indirmişler. Genç son anda elini koymuş. Kolunda büyük bir kesikle atlatmış. Öldürüseye dövmüşler Süpermenler iki efendi genci. Betül arkadaşım anlattı. Üç şeritli bir yolda orta şeritten orta hızla giderken sol şerit bomboş, arkasına bir taksi takılıyor. Selektör yapıp korna çalıyor. Sonra önüne geçip durduruyor aracı. Elinde bir levye, gözler kan çanağı. İniyor aşağı, arabanın yanına geliyor. Betül dünya tatlısı, efendi mi efendi, çok iyi bir kız. Arka koltukta oğlu oturuyor. Oğlanı görünce ağızda salya küfrediyor. Betül'ü dövmeden gidiyor adam. İster katılın, ister katılmayın. Ülke ikiye bölündü. Benim hem rahmetli babaannem, bilge kadın Emine İzgören, hem de tombul anneannem, canımın içi Fatma Er, ikisi de aynı şeyi söylerdi bana. Şerif, yavrum, bu dünya üç direk üzerinde durur. Onlar olmazsa kıyamet gelir. O zaman pek anlamazdım, şimdi yeni yeni anlıyorum. Şimdi fark ediyorum ki bu üç evliyanın Müslüman olması da gerekmez. Hristiyan olabilirler, Musevi, ateist de olabilirler. Üç temiz, dürüst insan. İnşallah bir yerlerde vardırlar. Benim tanıdıklarım vardı, birçoğu rahmetli oldu, eski insanlar. En sevdiğim de yürüme mücadelesi veriyor, eminim başaracak. Ben politika bilmem, sağdan soldan anlamam. Birilerinin ideolojisi benden bilge olamaz diye düşünürüm. Kimsenin kalıpları ile düşünmek zorunda değilsiniz. İnsanları dinlerim ve okurum. Fark ettiğim şu, bu ülkenin tarihten gelen kültürüyle, Osmanlı geleneğiyle büyümüş yaşlı insanları sabırlı, tevekküllü, efendi, yardımsever, gözü tok. İnançları var ve yardımlaşmayı biliyorlar. Bugün gidin Anadolu'da 3 kuruş kazanmayan yaşlı adama sorun. Allah'a şükür der. Geçinip gidiyoruz. 2 kase aşını paylaşır sizinle. Bu işsizlikte en niteliksiz haliyle hiçbir şey üretmeden, devletten milyarlara yakın para alan devlet memuru, işçi yolsuzluktan büyük para kazanmış, kapıda 600 SL Mercedes'i olan adam şikayetçidir her şeyden. Tüm değerlerimizi kaybettik. İnancımızı, mücadele ruhumuzu, dürüstlüğümüzü ve ülke sevgimizi kaybettirdiler bize. Çok az insan kaldı ülkede. O yüzden Türkiye Uğur Böcekleri projesini başlattık. Geçen radyoda bir sinemacıyla röportaj vardı. Tüm filmlerinin kameramanı anlatıyor. 1950'li yıllar İstanbul'a gelmiş. Nişantaşı civarında bir akrabası var, onların yanında kalacak. 16 yaşında cebinde hiç para yok. İstanbul büyük. Adresi karanlık olana kadar bulamamış. Akşama doğru galiba Kurtuluş civarında bir lokantaya girmiş. Adresi sormuş. Lokantacı durumu anlayınca sen bu karanlıkta adresi bulamazsın. Gece burada yat. Karnın acıktı mı istediğini ye. Sabah gider adresi bulursun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Size kişisel gelişim öğreten Stephen Covey'in, Anthony Robbins'ın villasının kapısını çalın. Ben sokakta kaldım, gece burada konaklayayım mı deyin, kapıyı suratınıza çarparlar. Size zengin olmayı öğreten zibidilerin yanına hiç yaklaşamazsınız. İşin en acı tarafı, bütün İstanbul'u dolaşın, bütün restoranları, artık lokanta yok, hiçbiri almaz sizi gece yatıya. Hele sushi barlarda, Burger King'lerde, gülerler size kahkahalarla. Burası o ülke değil. Yıl 1950, yıl 2005. Böyle bir değişime inanmak çok zor değil mi? Çanakkale'de 250 bin şehit veren ülkenin torunları, "Festivalde uçtum abi" deyip kafaları çekiyorlar. Tutunacak dalları yok. Üzerinde o tişörtle "Ülke, vatan savunmaz bu adamlar, bir şey savunmazlar." Korkunç değil mi? Nasıl oldu bu diye sorun bunu. Medya sahiplerine, gazetecilere, bakanlara, milletvekillerine soramazsınız. Etrafları bodyguardlarla çevrili. Öğretmenlere sorun, soramazsınız. Hepsi yazın 3 ay tatilde, kışın özel ders veriyor. Bu işleri yöneten Oval Ofis'tekine hiç soramazsınız. Irak'ta 500.000'u aşkın sivili öldürdü, ellerini yıkıyordur. 1920'lerde, 1950'lerde çalışkan bir millet değildik. Açıkçası hiçbir zaman zeki de olmadık. Fakat dürüsttü bu ülkenin insanı, efendiydi. Düşeni yerden kaldırır, yardım ederdi. Şimdi elinde çekirdek, kopan kolları seyrediyor. İntihar etmek için apartmanın tepesine çıkmış kıza "atla atla" diye tezahürat yapıyor. İntihardan vazgeçen adamı toplu olarak yuhalıyor. Sarı lacivertli takım şampiyon oldu diye balkondaki siyah beyaz kaşkollü 8 yaşındaki çocuğu boynundan vurup öldürüyor. Siz ister katılın ister katılmayın, ülke ikiye bölündü. Bu ülkeyi ikiye bölememişlerdi, bölemezlerdi de. Alevi Sunni, sağcı solcu, Türk Kürt, Müslüman laik çok uğraştılar, başaramadılar. Ama artık ülke ikiye bölündü. Arada durma şansınız yok. Ya kalabalık ve karanlık tarafta olacaksınız ya da bu tarafta az ama aydınlık tarafta. Ülke ikiye bölündü. Ya Süpermen olacaksınız ya Uğur Böceği. Ben size melek olun demiyorum ama Uğur Böceği olabilirsiniz. Sadece iki tarafın birini seçin. Ya sistemden mutlu çoğunluk ya da ülkeyi bu haliyle istemeyen azınlık. Yani ya üretin, hedefler koyun, ülkenizi sevin, hayattan zevk alın, mücadele edin ve yüzünüz gülsün. Ya da tüketin, hedefsiz yaşayın, ülkenize küfredin, hayata lanet okuyun, boş verin ve somurtun. Yani ya karanlığa küfredin ya da güneşe yürüyün. Karar sizin dostlarım. Bu kitap elinizde olduğuna göre hangi taraftan olduğunuzu tahmin edebiliyorum ama karar sizin. Hadi uçun bakalım şimdi. Anneniz, babanız size terlik pabuç alacak. Ahmet Şerif İzgören. www.ugurbocekleri.org www.elmayayinevi.com www.izgorenakademi.com www.vizgo.net 7. ayrımın sonu sayfa 191.